Üç nöbetçi. Öbür tutuklular can sıkıntısından bunaldıklarından zaman geçirmek için nöbetçi erlerle konuşmak istedikçe erler de önemli kişi olmanın tadını çıkarıyor, tutuklularla konuşmaya yanaşmıyorlardı. Oysa onlar da konuşmaya can atıyorlardı ama tutuklulara kendilerini ağıra satıyorlardı. Tutuklular söz açacak, nöbetçiler kasıldıkça kasılacak, sonunda nasıl olsa konuşmaya başlayıp söyleşiyi koyulaştıracaklardı. İşte bu alışkanlık içindeki nöbetçi erler kendileriyle konuşmaya kalkmayışımı çok yadırgadılar. Onlarla ilişki kurmaya kalkmadığım için bana bir yabancıymışım gibi bakıyorlardı. Nöbete ikinci, üçüncü gelişlerinde bu suskunluğa dayanamayıp bu kez onlar benimle konuşmak için şuradan buradan söz açmaya başladılar. Köylümüzün tanımadığı birisiyle konuşmaya girişi "Nerelisin?" sorusuyla başlar. Kapalı olduğum barakaya nöbete gelen her er bekliyor bekliyor, benden ses çıkmayınca "Nerelisin amca?" diye soruyordu. "İstanbulluyum" deyip sözü kesiyordum. Benim bu yaptığım oyunun kuralına uygun değildi. Benim de ona "sen nerelisin?" diye sormam, böylece aramızda söyleşinin açılması gerekirdi. Her er 3 saat nöbet tutuyordu. Onlar için karşılarında bir de adam varken 3 saat konuşmadan durmak gerçekten çok zordu. Hele geceleri. Gündüzleri yine ne de olsa o yana bu yana bakıp oyalanıyorlardı. Ama geceleri konuşmayı büsbütün gereksiniyorlardı. Benden yüz bulamayınca da büsbütün canları sıkılıyordu. Kapalı olduğum barakaya birçok nöbetçi geldi gitti. İçlerinden yalnız üçü beni etkiledi. O üçüyle her nöbete gelişlerinde konuşup söyleştim. İkisini çok sevdim, birini de hiç sevmedim. "Nerelisin amca?" "İstanbulluyum. Sen nerelisin yiğitim?" "Sivaslı." "İçinden mi?" "Köylüğünden ama benim amcam da burada." "Nerede?" "İstanbul'da. Benim amcam da adalarda oturuyor." "Çok iyi." "Ya, adalarda oturuyor amcam da." "Güzel." Konuşmayı kısa kesmek için barakada volta atmaya başladım. Bir süre sonra o da içeri girdi, gezinmeye başladı. "Amca, sen adalara gittin mi?"
"Gittim elbet."
"Amcam da adalarda oturuyor da."
"İyi."
Birkaç kez daha tekrarlayarak üstüne basa basa nedense amcasının adalarda oturduğunu bana ille de anlatmak istedi. Onunla tanışmam işte böyle oldu. Nöbet değiştirinceye dek şuradan buradan konuştuk ama o her sözden bir fırsat yaratıp bana amcasının da adalarda oturduğunu söyleyip durdu. Bir gece barakadaki yatağımda uyuyorken nalçalı ayakkabıların çıkardığı kaba ayak sesleriyle uyandım. Bir nöbetçi barakanın çimento döşemesi üstünde gidip geliyordu. Oysa nöbetçilerin barakaya girmeleri yasaktı. Beni uyandırdığını anlasın da dışarı çıksın diye sesli sesli pufladım birkaç kez. Hiç oralı olmadıktan başka tüfeğinin mekanizmasıyla da oynayarak daha çok gürültü yaptı. Yatağımda sağa sola döndüm. Hayır, artık uyuyamıyordum. Er tüfeğine mermi doldurup boşaltıyordu durmadan. Gürültü çıkarmak için elinden geleni yapıyordu. Anladım, amacı beni uyandırıp konuşmak. Onun için önemli olan gece yarısından sonraki bu 3 saati geçirmekti. Ama her nöbetçi aynı şeyi yaparsa benim ne olacağımı düşünmüyordu. Çıkardığı gürültüler yetmezmiş gibi sesli sesli bağıra çağıra kahpe feleğe sövüp saymaya başladı. Hem de en kaba sövgülerle. Anlıyordum ereğini. Barakada kapalı tutulduğuma göre ben de kahpe feleğin sillesini yemiş biriydim. Hemen yatağımdan kalkıp ona katılacaktım. Kahpe feleğe birlikte sövecektik. Böylece de aramıza söyleşi başlayacaktı. İkimizin ortak yanı kahpe feleğin sillesini yemiş olmamızdı. Oysa o sıra ne kahpe feleğe ne de başka kahpelere sövmek gelmiyordu içimden. Uyandığımı görünce başucuma gelip türkü söylemeye başladı. Artık dayanamadım. "Baksana uyuyorum, sen de başımda gürültü ediyorsun."
"Kalk be dayı, konuşalım."
"Ne konuşacağız?"
"Dertleşiriz."
"Beni hiç uyutmadın ama gürültü edip durdun."
"Hep moral bozukluğundan işte, moralim çok bozuk, onun için konuşalım diyorum sana."
Sert sert, "Ne konuşacağız yahu?" diye bağırdım.
"Şundan bundan konuşalım da moralimiz düzelsin."
Öyle bir, "Benim moralim düzgün" diye bağırdım ki kim duysa moralimin bozuk olduğunu anlardı. Nöbet süresi bitip gitti de ben de ondan kurtuldum. Orada beni etkileyen üç nöbetçiden en çok sevdiğim tokat derdi. O her nöbete gelişinde barakanın kapısına dayanır, hiç gözünü üstümden ayırmadan beni gözlerdi. Ama bakışlarında sevgi, sevecenlik vardı. Başımı çevirip ona bakmadığım halde bana acıdığını sezinliyordum. Göz göze gelişimizde bakışlarından anlıyordum bunu. Bir insanın tanımadığı birine her neden olursa olsun acıması ne güzel duygudur. O er beni tanımadan acıyordu ama neden acıdığını bilmiyordum. Öbürleri gibi benimle konuşmak istemiyor, nereli olduğumu sormuyordu. Ya üçüncü ya dördüncü nöbet tutuşuydu barakada, dayanamadı o da sordu. "Nerelisin amca?" Böylece onunla da söyleşe başladık. "Senin işin zor" dedi.
"Neden?" dedim.
"Yalnızsın" dedi.
Sesi öyle üzgündü ki benim yalnızlığımdan acı duyduğu belliydi. Kendi üzünçlerimi, dertlerimi unutup bu iyi yürekli eri avutmaya çalıştım. Yok canım, o kadar zor değil.
Zordur, zordur.
Yo, ben alışığım. Hiç insan yalnızlığa alışır mıymış amca?
Ama ben memnunum.
Yok canım, olmaz. Bir türlü yalnızlığımdan memnun olduğuma inanmıyor, durumuma acınıyordu. İlkin onu çok yufka yürekli biri sanıp, sen hiç tutuklulara nöbetçi durmadın mı dedim.
Çok dedi, ama onlar senin gibi yalnız değildi.
Bu er için benim suçlu olup olmamam, suçluysam da suçumun türü değil, burada yalnız tutulmam önemliydi. Her nöbete gelişinde benim yalnızlığımdan duyduğu üzüncü belirtiyor, ben de kendi dertlerimi unutup çok mutlu olduğumu anlatarak onu avutmaya çalışıyordum. Moralinin bozuk olduğunu söyleyen er her nöbete gelişinde o kötü sesiyle bağıra çağıra türküler söyledi. Saçlarını usturayla kazıtmıştı, şapkasını sol gözünü örtecek kadar yana eğiyordu. Uzun boyluydu. Her nöbetinde benimle konuşmasın diye yazı yazıyordum. O bu yazdıklarımı mektup sanmıştı. Bir nöbetinde bana, amca bu mektupları nasıl postaya veriyorsun diye sordu. Hemen niyetini anladım. Postaya vermiyorum dedim. Memnun oldu. Güvenip de postaya verdirecek kimse bulamadığımı sanmıştı. Belki onu benim gibi kahpe felin sillesini yemiş biri olarak kendime yakın bulurdum. Mektuplarımı postaya vermesi için ona verirdim. O radyoların o günlerde sayın muhbir vatandaş dediklerindendi. Postaya vereceğim diye benden aldığı gizli mektubu o da götürür gerekli yere verirdi. Kahpe felek ona sillesini vurmuştu. Askerden kaçmış mahkemeye verilmişti. Sayın muhbir vatandaşlık yaparsa belki cezası affedilirdi.
Postaya vermiyorsun ha, el altından mı göndereceksin?
Yılışıyordu. Sivas'ın köylüğünden olan er nöbete gelmişti. Yine söz arasında bir fırsatını yakalayıp, benim amcam da adalarda oturur diyordu. En sonunda hangisinde diye sordum.
O yine adalarda dedi.
Ama İstanbul'da 4 ada var dedim, hangisinde?
Bilmem ki.
Sen hiç gitmedin mi amcanın yanına?
Yo, gitmedim ama biliyorum amcam adalarda oturuyor.
Amcasının adalarda oturduğunu söylerken gözlerinin içi gülüyordu. Bu sözü her tekrarlayışında bütün insanlarla, özellikle bütün güçlü, zengin insanlarla boy ölçüşür bir tutumu vardı.
Ne kadar zamandır İstanbul'da askersin?
İşte 2 yıl oluyor.
Demek amcanı gidip görmedin.
Görmedim ama adalarda oturuyor.
O da gelip seni görmedi mi?
Aa.
Haber de mi vermedin?
Amcam beni tanımaz ki ama o adalarda oturuyor.
Nereden biliyorsun?
Babam rahmetli söylemişti. Dediydi ki babam rahmetli, amcan adalarda oturuyor dediydi.
Ne iş yapar amcan?
Adalarda oturan amcam mı? Bir süre duraladıktan sonra, rahmetli babamın dediğine göre önce hamal durmuş, sonra bekçi olmuş, adalarda oturuyor. Bir sabah erkenden uyandım, baktım Tokatlı nöbetçi kapıya dayanmış bana bakıyor. Yüzünde onun yine avunmaya gereksindiğini anladım.
Üzülme, geçer dedim.
Bizimki kolay, nasıl olsa geçer dedi ama yalnızlık zor.
Hiç de değil. Vallahi daha bile iyi. Başımı dinliyorum. Oh ne güzel.
Olur mu canım hiç? Bir kişi. Cennetin bile tadı olmaz. Bu söz üzerine birden çarpılır gibi oldum. Bir kişi. Cennetin bile tadı olmaz.
Evet doğru.
Ama 2 kişi de cenneti cehenneme çevirir. Bu da doğru. Ben o barakadaki kapalılıktan kurtuluncaya dek saçlarını kazıtmış er her nöbete gelişinde yazdığım mektupları kendisiyle göndermemi istedi. Sivas'ın köylüğünden olan er de amcasının adalarda oturduğunu söyleyip böbürlendi, övündü. Tokatlı er de yalnızlığıma acındı durdu. Bir kişi, cennetin bile tadı yok dedi boyuna. İkisini çok sevdiğim, birini de hiç sevmediğim o 3 eri unutamayacağım.